Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. Bazen tarih içinde karanlık ve anlatılmayan hikayelerle doludur. Gün yüzüne çıktıklarında ise geriye sadece hüzünlü ve ağır bir sessizlik kalır. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Kalk ve Önce Sen Öldür isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde Mossad'ın Filistin Kurtuluş Örgütü'ne karşı yürüttüğü operasyonları ve İsrail tarafından bu örgütün komutanlarının suikastini ele almak istiyoruz. Bu podcast'te çağdaş tarihin en karanlık bölümlerinden biri olan Siyonist rejimin terör eylemlerinin nasıl gerçekleştiğine değinmek istiyoruz. Bu anlatım Ronald Bergman'ın aynı adlı kitabına dayanmaktadır. Bu eser bin gizli ajan ve siyasi figürle yapılan röportajlar ile binlerce gizli belgenin incelenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bergman, cesur kalemiyle dehşet verici bir istatistiğin perdesini aralıyor. Siyonist rejim kuruluşundan 2018 yılına kadar 2700'den fazla suikast operasyonu gerçekleştirmiştir. Bu rakama dünyada hiçbir ülkede yaklaşılamamıştır. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Ağustos 1981'de İsrail'in dönemin başbakanı Menachem Begin, Ariel Sharon'u İsrail Savunma Bakanı olarak atadı. Sharon, çeşitli bombalı saldırılar ve terör eylemleriyle Yasser Arafat'ı İsrail'e saldırmaya kışkırtmaya çalışıyordu. Amacı Arafat'ın saldırısına misilleme olarak Lübnan'a geniş bir çaplı saldırı başlatmaktı. Ancak Arafat hiçbir hamlede bulunmadı ve sonunda Sharon Arafat'ı arananlar listesine ekledi. Aralık 1981'de Yanush Bengal ve Mir Dagan, Olimpiya Operasyonu adıyla bir suikast planı hazırladılar. Bu plana göre Arafat'ı öldürmek için 2 ton patlayıcı yüklü bir kamyon bir tiyatro salonunun yakınlarında yerleştirilecekti. Bu tiyatroda Filistin Kurtuluş Örgütü üyeleri akşam yemeğinde bir araya gelecekti ve devasa bir patlamayla tüm örgüt liderleri yok edilmek isteniyordu. Ancak operasyon gerçekleşmedi. Bunun üzerine kısa bir süre sonra Olimpiya 2 Operasyonu adlı yeni bir suikast planlandı. Bu yeni plana göre Beyrut'ta inşa halindeki bir stadyumda özel protokol tribününün altına büyük miktarda patlayıcı yerleştirilecekti. Filistin Kurtuluş Örgütü 1 Ocak 1982'de kuruluş yıl dönümünü bu stadyumda kutlamayı planlıyordu. Bu doğrultuda 3 İsrail ajanı protokol tribününe patlayıcıları yerleştirdi. Ayrıca Lübnan Özgürlük Cephesi'nin 3 yabancı üyesi 3 bombalı aracı protokol tribününün arkasındaki stadyum duvarının yakınına park etti. Plana göre tribündeki patlamadan 1 dakika sonra bu araçlar da uzaktan kumandayla patlatılacak ve ölü sayısı artacaktı. Ancak tüm bu hazırlıklar tamamlanmışken Begin'in emriyle operasyon iptal edildi. Peki ama neden? Operasyonun iptal edilme nedeni neydi? O dönemde bazı yabancı diplomatların özellikle de Rusya Büyükelçisi'nin Arafat ile birlikte protokol tribününde bulunacağı söyleniyordu. Merdakan, Rafael Eitan ve Arya Sharon Begin'i operasyonu gerçekleştirmeye ikna etmeye çalıştılar. Ancak Begin, Rus Büyükelçisi'ni öldürerek Sovyetler Birliği ile doğrudan bir çatışmaya girmek istemedi. Bu nedenle operasyonun iptal edilmesi talimatını verdi. Olimpiya 2 operasyonunun iptal edilmesinin ardından Mossad bir kez daha Filistin Kurtuluş Örgütü'nün üst düzey liderlerini hedef alan bir suikast planı hazırladı. Bu kez Mossad, Filistin Kurtuluş Örgütü liderlerini bir toplantıya gitmek üzere 7-8 benz araçtan oluşan bir konvoy içindeyken öldürmeyi planladı. Plan kapsamında araçlar belirlenen bir noktaya ulaştığında önceden yerleştirilmiş bombalar patlatılacaktı. Ancak bu operasyon da riskli olması gerekçesiyle Başbakan ve Savunma Bakanı'nın koordinasyonuyla iptal edildi. 6 ay sonra İsrail işgal güçleri Lübnan'a saldırarak Lübnan Savaşı'nı başlattı. 3 Haziran 1982'de İsrail'in İngiltere Büyükelçisi Shlomo Argov Londra'daki Dorchester Otel'de lüks bir davete katıldıktan sonra bir suikast girişimine uğradı. O dönemde İsrail İç Güvenlik Servisi Shin Bet'in Birleşik Krallık topraklarında faaliyet yürütme yetkisi yoktu. Bu nedenle Büyükelçinin güvenliğinden İngiliz dedektif Colin Simpson sorumluydu. Suikast girişiminde bulunan kişi, Ebu Nidal örgütünün gizli hücrelerinden birinin üyesi olan Hüseyin Gassan Said'di. Büyükelçiyi ateş etti. Ancak girişimi başarılı olmadı. Argov hayatta kaldı. Ancak felç geçirdi ve kronik sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Ve sonunda 2003 yılında bu sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu başarısız suikast girişiminden kısa bir süre sonra İsrail istihbaratı saldırının emrinin Arafat'ın ezeli düşmanı olan Ebu Nidal tarafından verildiğini tespit etti. Bundan kısa bir süre sonra İsrail, Beyrut'a ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Lübnan'daki diğer üslerine yönelik bir bombalama operasyonu gerçekleştirme kararı aldı. Arafat da sessiz kalmadı. Ve kısa bir süre sonra Filistin Kurtuluş Örgütü'nün topçu birlikleri İsrail'in kuzeyindeki 29 Yahudi yerleşim birimini ateş altına aldı. Bu sırada Gassan Said Londra'da 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak asıl önemli gelişme Lübnan Savaşı'nın başlamasıydı. 6 Haziran 1982'de İsrail Savunma Kuvvetleri Lübnan'a yönelik geniş çaplı bir saldırı başlattı. İsrail'in Lübnan'a yönelik bu topyekün saldırısı dünyada büyük yankı uyandırdı. Hatta dönemin Amerikan Başkanı Ronald Reagan bile İsrail'e karşı bir tutum aldı. Ancak Siyonistler için esas mesele şuydu. Sharon, İsrail'i kandırmıştı. ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Lübnan'daki tüm operasyonları İsrail'in üst düzey liderleri ve subaylarından onay alınmadan gerçekleştirilmişti. Tuzlu balık, İsraillerin Arafat'ı suikastla öldürmek için belirlediği kod ismiydi. Arafat'ı ortadan kaldırmak için yapılan girişimler sonucunda bulunduğu yerlerin bombalanmasının tesadüf olmadığını fark etti. Bu nedenle İsrail'in terör tuzaklarından korunmak için önlemler aldı. Örneğin aynı anda birkaç toplantıyı farklı yerlerde düzenliyor veya konumu ve hedefleri hakkında yardımcılar arasında yanlış bilgiler yayıyordu. Arafat daha sonra İsrail ordusunun Beyrut'u kuşattığı günlerde Siyonistlerin onu öldürmek için 13 başarısız girişimde bulunduğunu iddia etti. Aynı yılın 13 Ağustos'unda Amerikan arabuluculuğuyla Arafat tüm silahlı güçleriyle birlikte Beyrut'u terk etmeyi kabul etti. Öte yandan Sharon'un tutum ve eylemleri İsrail'in onun suikastla ortadan kaldırılması için plan yapmasına neden olmuştu. 23 Ağustos 1982'de Lübnan parlamentosu Mossad'ın baskılarıyla falangist lider Beşi Cemail'i Lübnan Cumhurbaşkanı olarak seçti. Sharon çok yakında barış gücü askerlerinin Lübnan'a geleceğini bildiğinden falangist güçlerin Batı Beyrut'a geçerek orada kalan Filistin Kurtuluş Örgütü mensuplarını suikastle öldürmelerini önerdi. Bunun ardından İsrail'e verdikleri hizmetler göz önüne alındığında Lübnanlı siyasi aktivist Habib Tanuz Şartun Beyrut'taki falangistlerin ana karargahını bombayla havaya uçurdu. Bu patlama Beşir Cemayel'in ve birçok çalışma arkadaşının ölümüne neden oldu. Sonuç olarak falangistler İsraillerle işbirliği yaparak Filistin'de mültecilerin kaldığı Sabra ve Şatilla kamplarına girdiler ve büyük bir katliama imza attılar. Bu korkunç katliamda İsraillerin açıklamalarına göre 700 kişi, Filistinlilerin ifadelerine göre ise 2750 masum insan, kadın, erkek, yaşlı ve çocuk şehit edildi. Burada şunu belirtmek gerek ki Bergman kitabında Sabra ve Şatilla'daki büyük katliama yüzeysel ve geçiştiren bir şekilde değinmiştir. Oysa bu felaket sadece birkaç saat değil, 3 gün ve 3 gece boyunca aralıksız devam etti. Güvenilir belgelere göre İsrail güçleri kampların çevresindeki yüksek yerlere güçlü projektörler yerleştirerek falangist katliamcılar için uygun koşullar yarattı. Bu sırada dönemin İsrail Savunma Bakanı Arya Sharon, falangist liderleri Filistinlilerden intikam almaya ve katliama teşvik ediyordu. Bu vahşi katliamın ardından İsrail'e karşı hem uluslararası hem de iç kamuoyundan yoğun tepkiler geldi. Sharon ise bu eleştirilere sert bir şekilde karşılık verdi. İsrail'deki İşçi Partisi ve doğrudan Shimon Peres'i tehdit ederek eleştirilerin zamanla azalmasını sağladı. Öte yandan dönemin İsrail Başbakanı Menachem Begin, Sharon'un kendisini kandırdığı ve başka hedefler peşinde olduğu sonucuna vardıktan sonra ağır bir depresyon geçirdi. Yardımcıları kötü haberleri ve gerçek durumu ondan saklayarak İsrail kamuoyunun bu durumu öğrenmesini engellemeye çalıştı. Begin'in tamamen geri çekilmesiyle Sharon fiilen tüm kontrolü ele geçirdi. Sadece İsrail ordusuna hakim olmakla kalmadı, aynı zamanda Mossad'ın yönetimini de ele geçirdi. Buldozer lakabıyla anılan Sharon, gerektiği her yerde ve her zaman gerçekleri çarpıtıyor ve bu konuda en ufak bir vicdan azabı bile duymuyordu. Bergman'a göre o dönemde Sharon fiilen İsrail'i yönetiyordu. Sharon, Arafat'ı alenen öldürmenin onu büyük bir şehit haline getireceğine inanıyordu. Bu yüzden onu ortadan kaldırmanın daha gizli yollarını arıyordu. İşte bu noktada tuzlu balık operasyonunun adı kırmızı balık olarak değiştirildi. Ancak ilginçtir ki birçok İsrail istihbarat görevlisi Arafat'tan daha öncelikli hedefler olduğunu düşünüyordu. Buna göre Sharon her ne pahasına olursa olsun Arafat'ı ortadan kaldırmakta ısrarcıydı. Mossad ajanları o dönemde Arafat'a ulaşmanın neredeyse imkansız olduğunu Sharon'a bildirdi. O günlerde Arafat, Suudiler tarafından kendisine tahsis edilen özel bir jet kullanıyordu. Üstelik uçağın iki pilotu Amerikan pasaportu taşıyordu. Bu nedenle uçağa havada saldırı düzenlemek iki Amerikan vatandaşının da öldürülmesi anlamına geliyordu. Ve bu durum İsrail için çok ağır siyasi sonuçlar doğurabilirdi. Öte yandan Arafat bazen başka bir jeti kullanıyor, hatta ticari yolcu uçaklarına bile biniyordu. Bu değişiklikler Sharon ve ekibi için işi daha da karmaşık hale getiriyordu. Sharon, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı General David Urie, F-15 savaş uçaklarını sürekli hazır bekletme talimatı verdi. Böylece Arafat'ın bulunduğu uçak tespit edildiğinde hemen hedef alınacaktı. Arafat'ı öldürmek için planlanan bu operasyonlardan birinde, İki F-15 savaş uçağı havalandı ve casusların Arafat'ın içinde olduğunu iddia ettiği bir kargo uçağını vurmak için harekete geçti. Ancak Ivry son ana kadar bekledi ve yerden gelen bilgi doğrultusunda uçakta bulunan kişinin Arafat olmadığının kesinleşmesi üzerine operasyonu iptal etti. Daha sonraları o uçakta bulunan kişinin Yasir Arafat'ın küçük kardeşi, doktor ve Filistin'in Kızılay'ın kurucusu Fethi Arafat olduğu ortaya çıktı. Üstelik uçakta Sabra ve Şatilla katliamından sağ kurtulan ve ağır yaralanmış 30 Filistinli çocuk da vardı. Sharon'un planı Arafat'ın uçağını açık denizde, kara sınırlarında, uzakta vurarak enkazın bulunmasını zorlaştırmaktı. Kasım 1982'den Ocak 1983'e kadar geçen 9 hafta boyunca İsrail'e ait F-16 ve F-15 uçakları Arafat'ın içinde olduğu düşünülen uçakları yakalamak için en az 5 kez havalandı. Ancak her seferinde operasyon iptal edildi. Bu süreçte Sabra ve Şatilla katliamına ilişkin bir soruşturma komisyonu kuruldu. Bu gelişme Sharon ve onunla aynı görüşü paylaşanları görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Komisyonun bulguları suçun büyük kısmını Sharon, Genelkurmay Başkanı İtan, İsrail Asker İstihbarat Başkanı Yehoşua Şagoy, diğer üst düzey askeri yetkililer ve dönemi Mossad Başkanı Nahum Admoni'ye yükledi. komisyon Sharon'un derhal görevden alınmasını önerdi. Ancak Sharon istifa etmeye yanaşmadı ve sonunda Begin ve kabine bakanları onu görevden aldı. Begin ise ağır bir depresyona girdi ve başbakanlıktan istifa etti. Yerine Isaac Shamir geçti. Bergman kitabında bu olayların ardından İsrailler arasında şu görüşün yaygınlaştığını yazıyor. Yasir Arafat bir siyasi meseleydi ve ona bir suikast hedefi olarak bakılmamalıydı. Evet arkadaşlar, bugün bu bölümde birlikte tarihin karanlık ve anlatılmamış derinliklerine bir göz attık. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bazen gerçekler siyasetin ve medyanın karanlık perdesinin arkasında gizleniyor. Ancak tarih bize gerçek ne kadar gizlenirse gizlensin eninde sonunda gün yüzüne çıkacağını hatırlatıyor. Unutulmuş hikayelerimiz bize adaletin asla asla susturulamayacağını ve mazlum halkların iradesinin kesinlikle yok edilemeyeceğini hatırlatan yankılardır. Ve şunu unutmayalım ki bu hikayeleri duymak ve anlatmak sadece ilk adımdır. Asıl önemli olan adalet için harekete geçmek, zulme karşı durmak, özgürlük ile barışın sadece bir hayal değil, kaçınılmaz bir gerçek olduğu bir gelecek için mücadele etmektir. Bu anlatılar sadece geçmişin acılarını belgelemekle kalmıyor, aynı zamanda geleceği daha iyi anlamak ve tarihin hatalarından ders çıkarmak için bir fırsat sunuyor. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/ web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihad gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Duada ve güzelliklerinde seyretmek ve dolaşmak insan ruhunun ferahlanmasında ve neşrenmesinde etkilidir. Siz de mutlaka bazen dinlenmek ve yorgunluğunuzu gidermek üzere bazen de duaya sığınmışsınızdır. Acaba şimdiye kadar duanın yeşil rengi neden bu denli ferahlatıcı ve neşelendirici olduğunu düşündünüz mü? Bitkiler insanların ve hayvanların yaşamında ve çevrenin sağlıklı olmasında önemli rol ifa ediyor. Bugünkü sohbetimizde bitkiler dünyasının şaşırtan özelliklerinden söz edeceğiz.
Hepiniz şimdiye kadar birçok kez güzel çiçekleri ve rengarenk yapraklarını seyretmiş ve zevk almışsınızdır. Hepiniz defalarca güzel ve hoş kokan çiçekleri koklamış ve bu hoş kokuların insanların ne denli ferahlattığını ve içini açtığını tecrübe etmişsinizdir. Acaba şimdiye kadar hangi usta ressamın doğada bu denli güzel tabloları yarattığını düşündünüz mü hiç? Evet, gerçekten de bu emsalsiz ve göz kamaştıran güzel tablolar ve manzaralar başlı başına sonsuz güce ve bilime sahip olan bir yaratanın varlığını ortaya koyuyor. En'am suresinin 141. ayetinde ise şöyle okumaktayız. Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin, devşirilip toplandığı günde hakkını verin, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
Burada dikkat çeken ilginç bir nokta şu ki yeryüzünü süsleyen bunca güzel manzarayı ve güzellikleri oluşturan onca rengarenk çiçekler, meyveler ve besin maddelerinin ana maddesi olan ürünler hepsi topraktan baş çıkarıyor. Bunların tümü ayaklarımızın altında olan kara toprağın ürünüdür. Gerçekten de toprak adeta çok ileri teknolojiye sahip olan bir laboratuvar gibi türlü besin maddeleri üreterek insanlara sunuyor. Peki ama bunca hayat veren muhibet nasıl cansız topraktan baş çıkarabiliyor? Yüce Allah kara toprağın derinliklerinde çekirdeği ve tohumu deliyor ve içinden bize hayat veren bunca güzelliği yaratıyor. Bir bahçeyi veya tarlayı düşünün. Bu bahçe veya tarla aynı sudan besleniyor. Toprağı da hemen hemen aynı. Güneş ışınları da aynı şekilde bu toprağa çarpıyor. Fakat bir bakıyorsunuz ki bunca eşit şartlara karşın topraktan yer yer çeşitli çiçekler, bitkiler ve rengarenk meyveler türlü şekillerde yeşeriyor. Tüm bunlar alemleri akıllı ve tedbir sahibi olan bir gücün yönettiğinin işaretleridir. Rahat suresinin 4. ayetinde bu gerçeği işaret edilirken şöyle buyurmakta. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir su ile sulanır. Böyleyken yemişlerinde onların bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlar da akıllarını kullanan bir toplum için ibretler vardır.
Tahran Radyosu.
Bitkilerin hakkında bir başka önemli ve ilginç nokta, onların faydaları ve yapraklarının ifa ettiği rollerdir. Bitki yaprak sayesinde teneffüs eder. Yaprakların en önemli işlevlerinden biri karbonu havadan toplamaktır. Yeşil bitki güneş ışınlarına maruz kaldığında ortamdaki karbondioksit gazını toplar ve onu oksijene çevirir. Ve ardından oksijeni ortama yayarak karbonu kendi içinde saklar. Gece karanlığında ise karbon toplama işlemi durur. Böylece bitkiler atmosferde oksijen ve karbondioksit gazının dengelenmesinde hayati rol ifa eder. Bilindiği üzere insanlar ve diğer canlı mahluklar da teneffüs ettikleri sırada havadaki oksijeni alır ve karbondioksit gazını geri verir. Eğer canlıların tükettiği oksijenin yeri doldurmasaydı, yerkürenin atmosferi zamanla karbondioksit gazı ile dolar ve böylece canlı mahluklar boğulurdu. Doğada oksijen gazı ile karbondioksit gazı arasındaki dengenin bitkilerin sayesinde sağlanması ilahi ayet ve işaretlerden biridir.
Bitkilerin ihtiyacı olan besin maddesi yapraklarında üretilir. Yapraklarda klorofil adında bir madde vardır. Klorofil yaprakların yeşil renginde görünmesine vesile olur. Klorofil ise karbondioksit, su, topraktaki mineralleri, güneş enerjisinin yardımıyla bitkinin ihtiyacı olan besin maddesine dönüştürür. Bu fonksiyona fotosentez adı verilir. Fotosentez sırasında bitkiler oksijeni serbest bırakır ve böylece ortamda şartları insanların ve hayvanların teneffüs etmesine uygun hale getirir. Fotosentez süreci yeryüzündeki canlıların yaşamını sürdürmesinde hayati rol ifa eder. Eğer fotosentez olmasaydı yeryüzünde hiçbir canlı türü yaşamını sürdüremezdi. Bitkilerin besin maddesini üretme işlemi ise daha çok sabah saatlerinde gerçekleşir ve bu yüzden de o saatlerde daha fazla oksijen serbest bırakılır. Ancak öğle vakti havaların ısınması ile birlikte bu süreç tersine döner ve fotosentez işlemi hızını kaybeder. Gece vakti hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte bitkiler de uykuya dalar.
Eskiden insanlar az çok bazı bitkilerin de dişi ve erkek olmak üzere iki türden oluştuğunu anlamıştı. Bu mesele hurma ağacı konusunda açıkça biliniyordu ancak ilk kez İsveçli biyoloji bilgini Lein 18. yüzyılın ortalarında bu gerçeği bilimsel açıdan keşfetti ve bitkiler aleminde de çift olma kanunu hemen hemen genel bir kaydı olduğunu ortaya koydu. Kısa bir süre sonra bu tez dünyanın çeşitli bilim çevrelerinde kabul gördü. Gerçek Kur'an-ı Kerim'in esas maksadı bilimsel konuları tartışmak değildir. Ancak buna rağmen ve esas amacı olan insanları hidayete erdirme doğrultusunda bazen bazı bilimsel noktalara işaret etmiştir ki bu da başlı başına Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden sayılır. Evet, bundan 14 asır önce Kur'an-ı Kerim bitkilerin çift olma özelliğini bazı ayetlerde işaret etmiştir. Örneğin Şuara suresinin 7. ayetinde şöyle okumaktayız. Yeryüzüne bir bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik.
Bitkiler canlı mahluklar olarak çift olma kanununa göre yürüme yapıyor ve çoğalıyor. Uygun ısı ve yeterli su ve hava bitkilerin üreme ve çoğalma sürecinde önemli rol ifa eden etkenlerdir. Bitkilerin tohumu ve taneleri gelişmekte olan bitkiyi sağlam bir kale gibi korur. Tohumun içinde bitkinin yanı sıra bazı besleyici maddeler vardır ki bitkinin gelişmesine yardımcı olur. Bitkinin gelişme sürecinin ilk aşamasında tohum su ve güneş enerjisini aldıktan sonra açılır ve kabuğu çatlar ve içindeki bitki gereken enerjiyi aldıktan sonra büyümeye başlar. Böylece bir süre sonra topraktan küçük bir fidan baş çıkarır. Bu fidan yavaş yavaş gelişir ve güçlü bir ağaca dönüşür. Gerçi insanlar bitkilerin yeşerme ve gelişme süreciyle ilgili birçok sırrı çözmüştür. Ancak buna karşın bu bağlamda bildikleri daha çok eksiktir ve karşısında birçok meçhul yer almaktadır. Acaba bunca karmaşık süreci Allah'tan başkası yönetebilir mi dersiniz?
Bitkilerin dünyasında şaşırtan bir başka kanun, insanlarda olduğu gibi bitkilerde de veraset kanunun hakim olmasıdır. Bitkilerin cinsiyetini belirleyen hücrelerin özünde her bitkinin tüm özelliklerini asırlar boyunca ve türlü ortamlarda ve farklı şartlarda koruyan bir etken vardır. Yüce Allah'ın bitkilerle ilgili hikmeti de şu ki her bitkinin dalına, yaprağına, çiçeğine ve meyvesine bakarak başka binlerce bitki türünden ayırt edilmesidir. Yaratılışın bir başka şaşırtan özelliği her bitkinin belli ortamlarda yeşermesi gibi çöl ve kurak yörelerde de özel bitkilerin ayakta kalabilmesidir. Bu tür bitkilerin yapısı kurak ve yakıcı sıcağa dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Öyle ki sözü edilen susuz ve kurak ortama çok rahat adapte olabilmektedir. Kaktüs bu gibi bitkilerin bir örneğidir. Çöl ve kurak ortamlarda yetişebilen bitkiler ihtiyacı olan suyu uzun kökleri, kalın dalları ve kalın yaprakları sayesinde depolar. Bu bitkilerin bazılarında pürüzlü yüzeyler havadaki nemi kapar ve kurumasını önler.
Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde ise bitkileri ve faydalarına ve önemine işaret edilmiştir. Aslında Kur'an-ı Kerim'in amacı insanları bunca çeşitli bitkilerin ve meyvelerin hangi etkenler sayesinde ortaya çıktığına dikkat çekmekte. Kur'an-ı Kerim insanları çeşitli ve rengarenk meyveleri ve başka ilahi nimetleri tüketmeye teşvik ederken aynı zamanda sadece bununla yetinmemek gerektiğini, hangi sanatçı elin bunca güzelliği yarattığını da düşünmek gerektiğini beyan ediyor. Ne zaman bir bahçeye veya bir bostana ayak basacak olursa akıl gözüyle ağaçlara, çiçeklere ve meyvelere bakmalıyız. Unutmamak gerekir ki bu meyveler en başta tatsız ve tüketilmeye müsait olmayan durumdaydı. Ancak daha sonra su, toprak, hava ve güneş gibi etkenlerin sayesinde çok güzel renklere büründü ve her biri kendine özgü tada kavuştu ve insanlar onları lezzetle yemeye başladı. Kuşkusuz akıl sahibi olan herkes bu değişimlere ve çiçeklerde, meyvelerde, bitkilerde yaşanan bu evrimi ilahi güç ve tedbirin işaretleri olarak değerlendiriliyor.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, erdemlik yolunda iki önemli faktörün hareket ve hidayet için yönelmekte motivasyon oluşturduğunu ve bunların her ikisinin ise namazda özetlendiğini belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Yüce Allah, muvahhid bir toplumu tanımlamak için belirttiği özellik, o müminler ki eğer yeryüzünde kendilerini yerleştirip iktidar imkanı verirsek, namazı dosdoğru ikame ederlerdir. Bu ise namazın önemidir. Bu meydanda hareket etmek için her şeyden ziyade iki şeye ihtiyaç vardır. Biri motivasyon, insana hareket kazandıran ve yürüten o içgüdü. Diğeri ise pusula ki insan o çoban yıldızını unutmasın ve yolu sapmasın. Eğer motivasyon olmazsa insan yol ortasına kalır. Sorunlar fazladır. Muvahhid bir toplumun kurulması, insanlar arasında adaletin kurulması, bunca batıl nefsani isteklerin fırtınasında hakkın çadırını kurmak kolay bir iş değildir. Motivasyon gerektirir. Bu motivasyon Allah'a dikkat etmektir. Allah'ı zikretmektir. Allah'tan yardım almaktır. İşi Allah'ın hesabıyla yapmaktır. Ve o pusulada işin hedefine teveccüh etmektir. Ve bizim hedefimizin güç değil, servet değil, hava ve hevese düşkünlük değil, kişisel istekler değil, siyasi mülahazalar değil. Hedefimiz Allah'tır. Bu iki özellik, bu iki önemli faktör, yani motivasyon ve yönlendirme namazda özetleniyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekten sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İran'ın peri masallarında en önemli sihir ve büyü etkeni kahramana yardımcı olan insanlardır.
Peri masallarında sorunları çözmek için seyahat eden kahramanlar genellikle onlara herhangi bir doğaüstü özelliğe sahip olan bir eşyayı veren insanlarla karşılaşır. Böylece elde ettikleri alet veya imkanla sorunların üstesinden gelir. Örneğin birçok peri masalında esas sorun kralın evlat sahibi olmamasıdır. Bu durumda yardımcı karakter, örneğin bir derviş kılığında krala büyülü bir elma verir. Kral elmayı yedikten sonra evlat sahibi olur. Yardımcı karakterler peri masallarında genellikle gaybtan haberdardır. Büyücüleri tanır, onlarla nasıl mücadele edileceğini ve büyülerini etkisiz hale getirmeyi veya tılsımlarını kırmayı bilir.
Peri masallarında bazen dini karakterler yardımcı rolünü ifa eder. Bu karakterlerin arasında Hazreti Ali Aleyhisselam, Hazreti Hızır, Hazreti Musa veya kutsal kadınlara örnek vermek mümkün. Yine bazı durumlarda yardımcı karakter yaşlı bir kadın veya erkek kılığında kahramanın karşısına çıkar. Örneğin bir süre önce bu programda anlattığımız Narenç ve Turunç öyküsünde kahramana yardımcı olan karakter yaşlı bir kadındı. Bazı peri masallarında ise kahramana yardımcı olan karakterin herhangi bir büyü gücü veya doğaüstü yeteneği yoktur. Örneğin bir öyküde yaşlı adam sadece yaralanan kahramanın yardımına gelir ve onu ölümden kurtarır. Ya da Yemen Padişahı masalında olduğu gibi bir balıkçı öykünün esas kahramanı olan bir bebeği sudan alır ve büyütür. Bazen de kahramanın ailesinden bir karakter yardımcı rolünü ifa eder.
Masallarında bir başka sihir veya büyü etkeni yiyeceklerdir. Örneğin elma, nar, armut, satir kuşunun ciğeri, başı veya yılanın ağzından akan su sihirlidir. Peri masallarında en çok elma sihirli ve büyülü meyvedir ve kadınlar elma yedikten sonra evlat sahibi olur. Bir öyküde insanlar elma yedikten sonra ayıya dönüşür ya da bir başka öyküde kahraman saadet kuşunun ciğerini veya başını yedikten sonra sonsuz servete ve padişahlık makamına ulaşıyor.
Muhterem dinleyiciler, peri masallarıyla ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümde adamın biri eşi ve kızı Şehrbanu ile yaşadığını, Şehrbanu'nun gittiği mektebin kadın hocası Molla Bacı kızın babasının zengin olduğunu anlayınca kıza yakınlaşmaya başladığını, kızın da Molla Bacı ne derse yaptığını anlattık. Ve dedik ki Molla Bacı Şehrbanu'dan anasını sirke küpüne atmasını istedi. O da öyle yaptı. Ve Molla Bacı daha sonra Şehrbanu'nun üvey annesi olunca gerçek yüzünü gösterdi. Ve kızı bir hizmetçi gibi gece gündüz çalıştırmaya ve eziyet etmeye başladı. En son Molla Bacı'nın Şehrbanu'ya bir yığın pamuk verdiğini ve bir günde bunları eğilmesini istediğini anlattık. Ve dedik ki Şehrbanu'nun sarı ineğe dönüşen anası ona yardım etti. Ve bir kuyuda bulunan deve gönderdi. Dev de Şehrbanu'ya yardım ederek güzelleşmesi ve alnında bir ay, çenesinde de bir yıldız oluşmasını sağladı. Molla Bacı da kızını Şehrbanu ile çöle göndererek kızının da Şehrbanu gibi güzelleşmesini istedi. Şimdi dilerseniz maceranın devamını hep birlikte dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Şehrbanu'nun üvey annesi Molla Bacı o gün üvey kızına biraz hoş yüzle yaklaştı ve şöyle dedi. Sevgili Şehrbanu kızım, yarın benim kızımı yanında götür. Ona da kuyuya indir ve orada yaptıklarını ona da öğret ki o da yapsın ve senin kadar güzel olsun. Şehrbanu kabul etti ve üvey kardeşine yardım sözü verdi. Ertesi gün Molla Bacı sabah erkenden Şehrbanu'ya 3 bohça pamuk yerine yarım bohça verdi ve kendi kızını da onunla birlikte çöle gönderdiği için kuru ekmek ve bayat peynir yerine taze ekmek ve kızarmış tavuk verdi ve iki kızı çöle uğurladı. Şehrbanu ve Molla Bacı'nın kızı ve sarı inek yola çıktı ve bir süre sonra çöle vardı. Molla Bacı'nın kızı Şehrbanu'ya hemen kuyuyu göstermesine söyledi. Şehrbanu da kuyuyu gösterdi.
Molla Bacı'nın kızı hemen pamukları kuyuya attı. Ardından kendisi de kuyuya indi. Kuyunun dibinde bir bahçede yatan bir devle karşılaştı. Ayak sesi duyan dev uyandı. Baktı ki karşısında çirkin mi çirkin edepsiz bir kız duruyor ve selam vermeden yüzüne, gözünün içine bakıyor. Dev kızı şöyle bir süzdü ve sonra şöyle dedi: "Sen nere, buralara nere?" Kız şöyle cevap verdi: "Rüzgar pamuklarımı savurdu, kuyuya attı. Onları almaya geldim." Dev de şöyle dedi: "Acele etme. Önce gel başımı temizle, sonra gider pamuklarını alırsın." Kız biraz mırıldandı. Yaklaştı ve devin saçlarını karıştırmaya başladı. Dev sordu: "Söyle bakalım, benim saçlarım mı daha temiz, annenin saçları mı?" Kız şöyle dedi: "Belli değil mi? Tabii ki annemin saçları daha temiz. Senin saçların bit, yılan, akrep dolu."
Dev şöyle dedi: "Peki şimdi kalk bahçeye temizlik yap." Kız yine mırıldandı. Kalktığı bahçeye temizlik yapmış gibi yaptı. Ardından devin yanına döndü. Dev sordu: "Söyle bakalım, sizin bahçe mi daha temiz, benim bahçem mi?" Kız şöyle dedi: "Tabii ki bizim bahçe daha temiz. İnsan bizim bahçede gönlü ferahlıyor. Ama senin bahçende insanın yüreği burkuluyor." Dev şöyle dedi: "Peki, şimdi git bulaşıkları yıka." Molla bacının kızı kendi kendine mırıldandı: "Rabbim, bu ne belaydı ki başıma geldi." Ama yine ayağa kalktı ve mırıldana mırıldana bulaşıkları öylesine yıkadı ve mutfağın köşesine yığdı. Dev sordu: "Söyle bakalım, benim bulaşıklar mı daha temiz, sizinkiler mi?" Kız şöyle dedi: "Tabii ki bizimkiler daha temiz. İnsan senin bulaşıkları görünce midesi bulanıyor."
Bu sözlerin ardından dev iyice öfkelendi ve şöyle dedi: "Tamam, yeter artık, kapa çeneni. Pamukların bahçenin köşesinde. Hadi onları al, hemen buradan git." Molla bacının kızı hemen bahçenin köşesine gitti. Baktı pamukların yanında birkaç altın külçesi de duruyor. Gerçi altın külçeleri ağırdı ama 2-3 tanesini aldı. Koltuğunun altında sakladı. Ardından başını eğdi ve devle vedalaşmadan kuyudan çıkmak istedi. Ancak dev seslendi: "Nereye bu aceleyle? Gel, seninle daha işim bitmedi." Kız döndü, devin karşısında durdu. Dev şöyle dedi: "Buradan çıkmadan önce bu bahçeden ikinci, ardından da üçüncü bahçeye git. Akan suyun yanında otur. Ne zaman beyaz ve siyah su akarsa dokunma. Ama ne zaman sarı su akarsa onunla yüzünü yıka. Ardından da çek git buradan."
Molla bacının kızı da aynen devin dediği gibi yaptı. Sarı su akınca elini yüzünü yıkadı. Ardından pamukları topladı ve kuyudan çıktı. Molla bacının kızını merak ile kuyunun başında bekleyen Şerbanu onu görünce korkudan ödü patlayacak gibi oldu. Çünkü kızın alnının tam ortasında siyah bir yılan çıkmış ve çenesinde de bir akrep vardı. Ama korkusundan bir şey diyemedi ve birlikte eve döndüler. Allah kimseye göstermesin daha. Kapıyı çalmadan Molla bacı kapıyı açtı ve kızını görünce korkudan çığlıklar atmaya ve başına yüzüne vurmaya başladı. Molla bacı kızını komşular görmesin diye hemen içeri aldı ve başına bağırmaya başladı ve neden bu hale geldiğini sordu. Kız başından geçen tüm macerayı baştan sona anlattı. Thank you.
Muğla Bacı bu olaydan çok öfkelenmişti. Kıza sordu, peki şimdi ipleri, altınları ne yaptın? Kız borçasını yere koydu, açtı. Muğla Bacı baktı ki borçada ip falan yok. Kızın sabah götürdüğü pamuklar olduğu gibi yerinde duruyor. Muğla Bacı biraz mırıldandı ve şöyle dedi, İplerin hayrından geçtik, peki altın külçelerini getir bakalım. Kız elini koltuğuna attı. Fakat külçe altın yerine iki parça taş çıkardı ve annesinin önüne koydu. Molla Bacı iki eliyle kızın başına vurdu ve şöyle dedi. Ey beceriksiz! Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun. Kız hüngür hüngür ağlamaya başladı ve şöyle dedi. Ben devin yanına gitmek istemedim ki. Sen gönderdin. Bu belayı başıma getirdin. Bir de alacaklı oluyorsun. Kız bunları söyledi ve ağlamaya devam etti.
Molla Bacı bu sözleri duyunca kızına acımaya başladı ve bu kez Şerh Banu'yu bu durumdan sorumlu tuttu. Kalktı gitti ve Şerh Banu'ya güzel bir dayak attı. Ardından da kızını hekime götürdü ve yılan ve akrep için çare istedi. Hekim kızı muayene etti ve şöyle dedi. Bu yılanı ve akrebin kökleri kızın gönlüne uzanıyor ve onları kökünden söküp atmak mümkün değil. Bunun bir tek çaresi var. Şöyle ki bir gün ara ile her ikisini kökünden kesmeli ve yerine tuz serpmelisin. O günden sonra Molla Bacı'nın işi gün ara keskin bir bıçakla çıkan yılanı ve akrebi kesmek ve yerine tuz serpmek olmuştu. Ancak hekimin de dediği gibi kökleri kurumuyordu. Molla Bacı bir yandan kesiyor, yılan ve akrep öbür yandan da yeniden çıkıyordu. Tabii ki günlerden bir gün Molla Bacı'nın komşusu geldi ve onu ve çirkin kızını düğüne davet etti. Ve Molla Bacı'dan kızını da getirmesi için söz aldı.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçül Belağa öğütleri. Nehçül Belağa'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam ikinci hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Tamaha sarılan kendini küçültmüştür. Sıkıntısını açıklayan zillete razı olmuştur. Dilini kendi üzerine emir sahibi yapan hakir olmuştur. İnsan Allah'ın halifesi olarak yeryüzünde kerametin doruğunda yaratılmıştır. Bu yüzden kıymetini ne olursa olsun kendini hakir ve alçak gösteremez. Kimse maddiyatın alçak dünyasına ulaşmak için kendi kerametini ayaklar altına alarak yalan söyleyemez, başkasına tuzak kuramaz. Stokçuluk ve yolsuzluk yapamaz, ırkçılık yapamaz. Sermayesinin azalması korkusundan kimseye yardım etmekten kaçınamaz. Adaleti çıkarlarına kurban edemez ve şerafetini ayaklar altına alamaz. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehçül Belâ'nın ikinci hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Tamaha sarılan kendini küçültmüştür. Sıkıntısını açıklayan zillete razı olmuştur. Dilini kendi üzerine emir sahibi yapan, diline geleni söyleyen hakir olmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam bu nurani hikmette tamah, düşük kapasite ve konuşkanlığın insanı alçaltan üç rezalet sebebi olduğuna işaretle halkı onlardan sakındırıyor.
Tahran Radyosu.
Tamah, açgözlülük anlamında ve temeli de dünyaya fazlasıyla bağlı kalmaktadır. Mal, mevki ve dünyevi zevklere fazlasıyla bağlı olanlar, bu zevklere ulaşmak için her türlü rezilliğe baş eğerler. Fakat rezzak olan Allah'a güven sayesinde anlatılamayacak zevklere ulaşabilirler. Yaşadığımız şaşırtıcı dünyada bazen dilimizi tutmamız ve bizimle konuşanlara sadece bir tebessümle karşılık vermemiz yeterli olacaktır. Zira bazen konuşmak yaşam sorunlarını açıklamak büyük sorunlara dönüşebilir. Hazreti Ali Aleyhisselam ikinci hikmetli sözünde sıkıntısını açıklayanın zillete razı olduğunu belirtiyor. Sorunları çözemeyenlerin yanında gönül sofrasını açmak, insanın çaresizliği ve hatalarını ortaya çıkarırken, aynı zamanda dost ve düşman herkesin serzenişine sebep olur. Tabii ki insan bazen doktorlar gibi konu uzmanlarına dert yanabilir, zira onlar dermanın yolunu biliyor veya çok yakın bir arkadaşından borç talep edebilir. Fakat Allah'a tevekkül etmek ve kula soru yöneltmemek ise çok daha erdemdir. Bazen yersiz tek bir kelime insanın hayatına çok ciddi zararlar verebilir. Öyleyse başkalarıyla konuşurken çok dikkatli olmak gerekir. Özellikle bizim hayatımızda bir açık arayan ve yaşamı bize zorlaştırmaya çalışan düşmanlar karşısında. İmam hikmetli sözünde dilini kendi üzerine emir sahibi yapanların hakir olacağını belirtiyor. Hazreti Ali Aleyhisselam, dilin akıl ve fikrin kontrolünden çıkmaması ve istediği her şeyi söylememesi gerektiğini kastediyor. Başka bir ifadeyle, dili her konuda serbest bırakmamak gerekir. Üstelik bu serbestlik akıl çerçevesinden çıkmamalı, yoksa büyük zarar ve tahriflere sebep olabilir. Tarih, bir tek söz veya hatta küçük bir hareketin büyük cinayetlere ve birçok suçsuz insanın bedbaht olmasına sebep olduğu örneklerle doludur. Değerli dinleyiciler, Nehçül Belâ'a öğütleri, ikinci hikmet, zillet sebepleri isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Mahsum İmamların kelamında ve İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin beyanatında gençlerin merak ve arayış huylarını ele alacağız.
Akıllı insan her zaman yaşam ve dua konularında meraklı olmaya çalışır. Akıllı insan yüzeysel bakmaz. Bilakis duanın ve yaşamın sırlarını çözmeye ve öğrenmeye çalışır. Bu kesime karşı diğer bir kesim meselelere sadece yüzeysel bakar ve ilim ve amelini ona göre düzenler. Bu kesim meselelerin gizli boyutlarını kurcalamaz, araştırmaz. Oysa eğer biraz bunun için çaba harcayacak olurlarsa hareket yönleri değişir. İnsan çevresine daha geniş bir açıdan bakması ve merak özelliğini takviye etmesi gerekir. Meraklı olmaktan maksat öğrenmek ve bilmek için sorgulayıcı ve emek sarf eden bir psikolojiye sahip olmaktır. Hazreti Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Kim anlamak için çaba harcarsa anlayacaktır.
Merak ve arayış hissi özellikle gençlik çağında genç insanın karşısında yaratılış alemindeki tüm mahluklar üzerinde düşünmesi ve bilmedikleri için makul ve mantıklı cevaplar bulması bağlamında bir kapı açar. Genç insan bu yüzden kendini tanımak ister, yaratılış sırlarını öğrenmek ister ve ilahi enbiyanın bi'set hedefini çözmeye çalışır ve yine binlerce sorunun cevabını bulmak ister. Genç insan bu yolda bazen aradığı şeyi bulmak için doğru ve uygun yola yönelir, bazen de doğru yoldan sapar. Gerçekte her şeye ulaşmanın özel ve anahtar bir yolu vardır. Ve bilim ve bilginin anahtarı soru ve sormaktır. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. İnsanların helak oluşunun sebebi sormamalarıdır. Yine o hazretten bir başka rivayette şöyle buyurulmakta. İlimin kilidi vardır ve bu kilidin anahtarı sormaktır.
Sormak genç insanın en belirgin özelliklerinden biridir. Genç insan buluğ çağını geride bırakmıştır fakat hala o dönemde karşılaştığı soruları beraberinde taşır. Kuşkusuz bu soruları cevapsız bırakmak genç insanı beyhudeliğe ve kendi kendine yabancılaşmaya sürükler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei gençlerin bu özelliğe işaret ederek gençlerin merakı ve sorularının önemsenmesini tavsiye eder. Çünkü gerçekte çoğu kez gençleri zamanında ve yüreğini rahatlatacak cevap verilmez ve bu yüzden de genç boşluk ve muğlaklık hissine kapılır.
Psikoloji bilimi, meraklı zihin sahibi olmanın en önemli meziyetini fiziksel sağlığı iyileştirmesi şeklinde açıklıyor. Ve bu alanda yapılan incelemeler daha fazla merak insanın cismi ve ruhi sağlığının iyileşmesine hizmet ettiğini gösteriyor. Yine müspet merak insanlara sorunları daha rahat ve daha akılcı bir şekilde çözümlemekte yardımcı oluyor. Amerikalı psikolojik araştırmalar uzmanı Dr. Bin Dunn, Merak İçin Merak başlıklı makalesinde şöyle diyor. Meraklı ve arayışçı beyinler daha aktif beyinlerdir. Sonuçta daha zeki olurlar. Merak duygusunu koruyan insanlar yaşamlarında daha fazla şeyleri öğrenir ve arayışçı zihni olan yetişkinler de sorunları çözmekte daha yeteneklidir ve analiz güçleri de yüksektir. Öte yandan merak duygusu insanlara kişiliklerini keşfetmelerine de yardımcı olur. İnsan yaşamında çeşitli konuları araştırarak incelediğinde bu özelliği ona çevresindeki dünyayı daha iyi tanımakta yardımcı olur. Yine ergenlik ve gençlik çağında yeni bilgi ve bilimlerin peşinden giden ve bu özelliklerini sürdüren insanlar kendi düşünce ve inançlarını daha iyi tanır ve bunları beğenmediği takdirde onları değiştirebilir.
Bu alanda Hindistanlı genç Raul'un öyküsünü örnek vermek mümkün. Kendisi ve ailesi Hindu olan ve İslam dini hakkında hiçbir bilgisi olmayan Raul, Yüce Allah'ın inayetiyle iş bulmak amacıyla Müslüman bir ülkeye seyahat eder ve burada İslam diniyle tanıştıktan sonra büyük bir karar alır ve kaderini değiştirir. Raul neden İslam dinini benimsediğini şöyle anlatıyor. Ben birkaç aydır Müslüman oldum. Ben tüm fertleri diğer Hindular gibi Hindu inancını izleyen bir ailede büyüdüm. Ve bazıları güneşi tanrı olarak biliyordu. Ben böyle bir ortamda büyüdüm ve bu tür inançlar şimdiye kadar küfür ve sapkınlık içinde yaşamama sebebiyet vermişti. Ta ki Yüce Allah'ın isteği ve iradesi üzerine çalışmak için bir İslam ülkesi olan Umman'a gittim. Orada ilk kez Müslümanlarla karşılaştım ve onlarla tanıştım. Umman'da kaldığım 3 yıl boyunca İslam dini hakkında çok bilgi edindim ve birçok hakikati anladım. Bu süre benim hakikatleri idrak etmemde ve inancımın değişmesinde etkili oldu.
Tahran Radyosu.
Müslümanların oruç tutması genç Raul'un kafasında soru işaretleri uyandıran ilk konuydu. Raul bu yüzden araştırmaya başlıyor, Ramazan ayı ve orucun felsefesini anlamaya çalışıyor. Raul'un arkadaşlarının cevapları ve kendisinin de araştırmaları ile elde ettiği bulguları onu derinden etkiledi. Öyle ki bir gün Müslümanlar gibi Ramazan ayında oruç tutmaya, böylece bir Müslümanın oruç tutmakla hissettiklerini hissetmeye karar verirdi. Raul oruç tutma kararını şöyle anlatıyor. Müslüman olmadan önce oruç tutmaya karar vermem sadece merak yüzündendi. Sadece yemek yemezdim ama şimdi oruç tuttuğum vakit Allah-u Teala huzurunda kulluk ve huşu duygusu kalbimde canlanıyor. Şimdi Ramazan ayı benim için sadece yemek yememek değil, bu ayda dua ediyorum, namaz kılıyorum, sadaka veriyorum, geceleri uyanık kalıp Kur'an-ı Kerim tilavet ediyorum.
Kur'an-ı Kerim öğretilerinde belirtildiği üzere kıyamet gününde Yüce Allah emirlerine yerine getirmeyen kuluna şöyle buyurur. Acaba biliyor muydun? Eğer cevabı evet olursa şöyle buyur. Neden ilmine amel etmedin? Eğer bilmiyordum, cahildim derse nida gelir. Neden amel etmek için öğrenmedin? Dolayısıyla amel için tek yol bilmektir ve bilmenin anahtarı da sormak. Bazı gençler dini meselelere ve yine başka meselelere karşı meraklıdır. Fakat utanma duygusunun buna mani olduğunu söyler. Gerçi insanın mahcup olması yerinde gerekli bir özelliktir. Fakat bu insanın cahil kalmasını haklı gösteremez. Bu tür bir utanma duygusu akla ziyan ve yersizdir. Sonuçta genç insan ne zaman öğrenmeye ihtiyaç duyacak olursa sorması ve böylece bilgisini geliştirmesi ve nihayetinde saadete ermesi gerekir. İmam Ali Aleyhisselam da Allah Resulü gibi insanları soru sormaya davet ederdi. O Hazret bir keresinde minberde şöyle buyurdu: "Beni kaybetmeden önce sürekli benden sorun. Benden göklerin yolları hakkında sorun. Çünkü o yolları yerdeki yollardan daha fazla bilirim."
Hazreti Ali Aleyhisselam ise gençlerin meraklı ve arayışçı huyunu tanıyor ve genellikle başkalarının yaptıklarını yapmak istemediklerini veya gittikleri yolu gitmek istemediklerini belirtiyor. Bu yüzden o Hazret bu muhalefeti ne men ediyor ne de serzenişte bulunuyor. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle diyor: "Eğer gönlün geçmişleri izlemeye razı olmuyor ve bizzat kendin harekete geçip bir yolu tecrübe etmek istiyorsan, iyi o zaman, başla. Eğer geçmişleri gittiği gibi ve zorluklarına katlandığı yol sana yetmiyor ve yine seni tatmin etmiyorsa, ne zararı olabilir ki? Sen kendin hareket et, ara, arayışçı ol."
Gerçekte Hazreti Ali Aleyhisselam gençlerin psikolojisini anlayarak onları bilmekten men etmediği gibi bilakis gençlerden bilgi ve bilim edinirken iki noktayı da gözetlemelerini istiyor. İlkin bir şeyi ararken anlamayı temel almaları ve ikincisi muhtaç ellerine hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'a doğru uzatmaları. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: "Aramaya başlamadan önce Allah'tan yardım talep et. Gidilecek yol tehlikeli bir yoldur ve arayışla tehlike bu yolda iç içedir. Ve kim bu yola girerse kolayca aşacağı ve yolun sonunda zafer ile çıkacağı anlamına gelmez. Yani arayış sokakları zor ve çetin bir yoldur ve duvarları yüksek ve tehlikelidir."
Böylece gençlik çağında merak ve sorma alışkanlığı insanlara yaşamını sürdürmek için en iyi yolu seçmesi açısından büyük bir nimet ve fırsat sayılır. Gerçekte genç insan bu özelliği sayesinde sosyal yaşamının ilk yıllarında geleceği için saadet veya mutsuzluğu belirleyebilir. Buna göre İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bir süre önce Amerikalı ve Avrupalı gençlere yazdığı tarihi mektubunda onlara her fırsattan düşüncelerini yüceltmek ve kemale erdirmek için yararlanmalarını ve kötülerin İslam aleyhinde oluşturdukları zehirli ortamda hakikati aramalarını ve İslam'ın asil kaynaklarına başvurarak öz Muhammed-i İslam'ı tanımalarını tavsiye etti. Gerçekte İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, batılı gençlerden birkaç temel soruyu sormakla onların meraklı zihinlerini harekete geçirmek ve İslam hakkında hiçbir ön yargıya kapılmadan araştırma yapmalarını sağlamak istedi.
İranlı sosyolog ve gazeteci Dr. Hamid Haydar Penah, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin mektubunun gençleri araştırmaya davet etme boyutu hakkında şöyle diyor: "Rehber Hamenei'nin mektupta araştırma ve merak ruhu olan gençleri muhatap alması gençlere verdiği öneme yansıtır. Rehber Hamenei'nin gençlerin soru sorma hissini de uyandırması ve onları İslam'ı aracısız tanımaya ve dini hakikatleri keşfetmeye davet etmesi mesajın her uyanık vicdanı etkileyen önemli özelliğidir."
Thank you. Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.